Ayrım 36, Bülbülüm 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 493, 628, Hayber ve Yahudiler, çeşitli krallara gönderilen davet mektupları, yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Cengaver Ali ve Hayber'in fethi, bir Yahudi tuzağı daha, zehirli ikram, sıkıntılardan sonra ferahlık, fakirlikten sonra zenginlik. Gönül bahri gamınla aşinadır ya Resulallah, gözüm yaşı tükenmez maceradır ya Resulallah, Nazım. Gönlüm senin ayrılık gamın ile o derece içli dışlıdır ki ey Allah'ın elçisi, orada gözümün yaşı tükenmez bir macera gibi akar akar. Nefes. Ali için. Hudeybiye'den döndüğümüzde zaman bereketli geçmeye başladı. Müjdelenen fetih herkesin aklında yer etmiş, sohbetler fetih üzerine yapılır olmuştu. Gülüm de gönül fetihleri için insanları açıkça hidayete çağırma zamanının geldiğini düşünüyordu. Mektuplar yazdırdı. İran, Roma, Gassan, Yemen, Mısır ve Habeş. 7 iklim, 4 bucak. Mektuplar yola çıkarken Gülüm de yeni bir yolculuk için arkadaşlarını müjdeledi. Haydi, sefer için hazırlanın. Bu cümle inananlar arasında bir tereddüt yarattı. Ebu Bekir'i işitiyordum mesela. Ashabın sorularına cevap vermekte zorlanıyordu. Sefer mi? Nereye? İslam düşmanlarının üzerine elbette kardeşlerim. İyi ama öylesine çoklar ki hangisine? Suriye ve Irak bölgelerinden gelen kervanları tehdit edenlere ne dersiniz mesela? Mekkeli müşriklerle biri olup bize saldırmaya hazırlanan şu Hayber'e mi, Yahudilere? 10.000 askerleri, Arap topraklarında hiç görmediğimiz silahları ve mancılıkları var iken öyle mi? Neden olmasın? Mekkelilerle ve Medine'yi çevreleyen müşrik kabilelerle yaptıkları ittifakı unutmayın. Hendekleri neden kazmıştık? Doğru dersin Ebu Bekir, üstelik içerideki işbirlikçileri de sözleşmelere hala ihanet ediyorlar. Ama onlarla nasıl savaşabiliriz? Sayımız belli. Toplasak 3.000 kişi oluruz. 3.000 değil kardeşlerim, yalnızca 1.500. Yalnızca Hudeybiye'ye katılanlar. Bunu Allah'ın elçisi mi söylüyor yoksa sen mi söylüyorsun Ebu Bekir? Eğer bunu sen söylüyorsan bu çılgınlık. Medine'den uzakta, sahrada 1.500'e karşı 10.000 öyle mi? Gatafanlılara da gidip yardım istediklerini düşünebiliyor musun Ebu Bekir? Belki 15.000, 20.000 olmazlar mı? Yalnızca bu da değil. Orada bizi yendikten sonra Medine'ye yürüyerek yurtlarımızı yerle bir edip bebelerimize varasıya kılıçtan geçirmezler mi? Şüphesiz İslamiyet'in adını yeryüzünden silmek için bunu yaparlar. Lakin kardeşlerim, sizler Rabbimizin nice az bir topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir emrini okumaz mısınız? Üstelik o bize pek yakın bir fethi müjdelemişken. Tartışma sürüyordu ve iddialar çeşit çeşitti. Müslümanlar o güne kadar hep kendilerinden sayıca üstün orduları yenmişlerdi. Tamam da Hayber'e karşı zafer elde edilebileceğine inanmak zordu. Gerçi Allah yakın bir fetih vaat etmişti ve Hayber'in ganimeti iştahlar kabartıyordu. Sonunda sefere çıktık. Bugün 14 gün oluyor ve çok şükür Hayber kalelerinin sonuncusu da düştü. Hiç kolay olmadı. 1500 kişilik ordu önce yolda Gatafanlılarla karşılaştı. Hayber Yahudileri Gülüm'ün yola çıktığını duyar duymaz Gatafan'a varıp 4000 asker karşılığında o yılın hurma gelirinin yarısını teklif etmişler meğer. Aynı anlaşmayı Fezareliler ve Beni Süleym civarda yaşayan diğer Arap kabileleriyle de yapmışlar. Gülüm bir savaş hilesiyle Gatafanlıları bertaraf edince diğer çapulcu Araplar Hayber'i savunmayı bırakıp kendi obalarını koruma derdine düşerek yolları boşaltıverdiler. Hayber, yemyeşil vadileri, uzayıp giden hurma bahçeleri, birbirine eklenen bostanları, dalgalanan ekinleri ve her yanda bahçelere akan sularıyla bana İbrahim'le girdiğimiz bahçeyi hatırlattı. Gel gelelim halkı bu güzel yurdu fitne ve fesatla doldurmuş. En son Gülüm'ün canlarını bağışlayıp Medine'den sürdüğü Yahudiler de gelip yerleşince tam bir fesat kumkumasına dönüşmüş. Hayber kelimesi İbrani dilinde kale demekti ve yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçtan oluşuyordu. Her kabile kendisi için bir kale yaptırmış, içine sığmış gibi. 14 gün evvel bir seher vaktinde surların önüne gelindiğinde sabah ezanı sessizce okunup namaz sessizce kılınmış ve Gülüm bir dua etmişti. Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah! Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah! Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah! Biz senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız. Hayberliler geldiğimizi sabah tarlalara gitmek üzere kale kapılarından çıkan kadınların çığlıklarından öğrendiler. Kaçın Muhammed'in ordusu! Ve Gülüm ilk işareti verdi. Allahu Ekber! Harap olsun Hayber! Karargahımız Natah Kalesi önlerindeydi. Sonra Reci mevkiine doğru genişledi. 4 gün karşılıklı ok ve mancınık harbi yaşandı. Hayber hem sayıca hem teçhizat bakımından Müslümanlardan çok güçlüydü. Lakin savaşırken bir hata yapıyor, hücuma uğrayan kaleyi hep birlikte savunmak yerine herkes mal canlısı kesilip parça parça kendi kalesini savunmakla meşgul oluyordu. Gülüm'ün ashabına okuduğu ayet bunu açıkladı. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. 7. gecedeydik ve yaralı sayımız 50'yi geçmişti. İkisi Hayber'in ünlü kahramanı Merhab tarafından olmak üzere 6 da şehidimiz vardı. Ömer ve askerleri nöbetteydi. Hayber'li bir casus yakalayan ashab Gülüm'e geldiler. Adam Müslümanlardan biri gibi içeriye sızmıştı. Küçük bir tehditle dökülüverdi. Hangi kale silahla dolu, hangisi erzak yüklü, hangisinde kimler var, su depoları ve kanalları nereden nereye uzanır, her şeyi birer birer anlattı. Gülüm de arkadaşlarını toplayıp bir müjde açıkladı. Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir. O gece mücahitlerin hepsinin kalbinde sabahleyin sancağı teslim alma emeli vardı. Hepsi geceyi bu ümit ve arzuyla geçirdiler. Gün ışığında merak ve heyecan daha da arttı. Anladım ki hepsi aynı fetih arzusunu, aynı ulvi duyguyu taşıyordu. Nihayet Gülüm sabah namazından sonra sancağın getirilmesini emretti. Bütün dikkatli bakışlar Gülüm'ün mübarek elinde bulunan sancağın üzerinde, kulaklar ise mübarek ağızlarından çıkacak ve Fatih'i belirleyecek söze dikkat kesilmişti. Ali nerede? Herkes etrafına bakınırken birisi açıkladı. Ey Allah'ın elçisi, Ali hastadır, 2 gündür gözleri şiddetli ağrıyor. Olsun, çağırın gelsin. Ali geldi. Gülüm ona dua etti ve gözünün ağrısı hemen dindi. Ardından mübarek elleriyle sırtına zırhlı bir gömlek giydirip Zülfikar'ı beline bağladı. Sancağı avucuna yerleştirirken de şu emri verdi. Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış Ali. Sakın arkana dönme. Ya Resulallah, ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım? Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığını ikrar ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar. Onlar bunu yaptıkları takdirde can ve mallarını kurtarmış olurlar. Kalplerindekilerin hesabı ise Yüce Allah'a aittir. Size söz veriyorum, onlar Müslüman oluncaya kadar kendileriyle savaşacağım ey Allah'ın elçisi. Kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle, sonra onları İslam'a davet et. Müslüman oldukları takdirde mükellefiyetlerini bildir. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın onlardan bir tek kişiyi hidayete erdirmesi, senin için birçok kızıl develere sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha da hayırlıdır. O gün öğleye doğru Natah Kalesi önlerinde bir haykırış duyuldu. Doğrudan Ali'ye söylenen bu sözlerin sahibi, az evvel kardeşinin öldürüldüğünü öğrenen ünlü kahraman Merhab idi. Üzerinde 2 zırh, elinde 2 kılıç, başında da 2 tolgayla pek heybetli görünüyordu. Ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere aslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır. Ben de annesinin Haydar diye çağırdığı adamımdır. Cesarette ormanlardaki en heybetli aslanlara benzediğim için Haydar dediler bana. Ve şimdi seni yere sermek niyetim. Ali ile Merhab'ın savaşına yürekler dayanmazdı. Her iki tarafın cengaverlerinden meydandaki bu 2 yiğide, 2 aslana imrenmeyen yoktu. Biri imkansız bir hamle yapınca diğeri onu mucize eseri savuşturuyor, diğerinin zeka dolu hamlesi geldikçe bunun savaştaki sanatı ortaya çıkıyordu. Seyredenler öyle inandılar ki hangi kahraman kazanırsa günün sonunda o tarafın zaferini ilan edecekti. Dualar, şiirler, haykırışlar, tezahüratlar derken Ali ölümcül darbe indirdi. Zülfikar eline bunun için verilmişti. Ali'nin zaferi savaşın kırılma noktası oldu ve mücahitler tekbirler getirerek var güçleriyle hücuma kalktılar. Öyle şiddetli bir cenk idi ki kiminin zırhı kaburga kemiklerine karışıyor, kiminin yanından oklar kan saçarak geçiyor, bazı mızraklar 2 kalbe birden saplanıyordu. Bir ara Ali'yi gördüm. Örme kalkanı elinden uzağa fırlamış, çevresinde kendisini koruyacak bir şey arıyordu. En yakınında kalenin kapısı vardı. Bu kapı yerinden çıktığında arkadaşları da içeri girebileceklerdi. İşte sana kalkan dedi içinden ve varıp yüklendi. Aman Allah'ım! Ali kapıyı sökmekle kalmadı, bir parçasını bileğiyle dirseğine yaslayıp kalkan diye savaşın sonuna kadar taşıdı. Natah Kalesi'ni sırayla Naim, Kamus ve Zübeyir kalelerinin düşüşü izledi. Fazla güçlü olmayan küçük kaleler ise ard arda pes ettiler. Gülüm teslim olanlara bir hak tanıdı ve çocuklarıyla birlikte Hayber'den çıkıp gitmelerine müsaade etti. Giderken bir hayvan yükü eşyada götürebileceklerdi. Buna rağmen Hayber'de kalmak isteyen olursa her yıl gelirinin yarısını vergi olarak ödeyecekti. Abdullah bin Revaha kalmak isteyenleri tespitle görevlendirildi. Hayber'de her şey bitip Ali'nin kahramanlığı tescillenmiş olarak geri dönüş hazırlıkları başladığında yemyeşil bahçelerde şarkı söylemenin tadını çıkarıyordum. Mücahitler de zaferin tadını çıkarmak istediler. Karınları doyuncaya bir yemeği özlemişlerdi. Hayber'in zenginlikleri de buna müsaitti. Gül'ün mükellef sofraya otururken haşlanmış kuzu kolunun mis gibi kokusunu içine çekti. Yemekleri pişiren kişi kuzunun kol kısmını çok sevdiğini biliyor olmalıydı. Merak edip bu derece lezzetli bir yemeği kimin hazırladığını sordu. Yahudi reislerinden Sellam İbni Mişkem'in dul eşi Zeynep Binti Haris'i söylediler. Gül'üm etten bir lokma koparıp ağzına attı. Nefis olmuştu. Çiğnerken kadına dua etmek geçti içinden ama etmedi. Çünkü birdenbire durakladı. Sonra ağzındakini tükürüp çevresindekileri uyardı. Ellerinizi çekin. Bu kol bana zehirli olduğunu söylüyor. Herkes durdu. Mucizeye alışkındılar. Gülüm'ün söylediğine şaşıran bir kişi bile çıkmadı. Bilakis herkes dediğini yaptı ve ağzındakini tükürmeye başladı. Ne var ki Bera bin Bişir lokmayı yutmuştu bile. Gülüm kuzuyu pişiren kadını çağırdı. Eti zehirleyip zehirlemediğini sorduğunda kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kim sana böyle bir şey söyledi? Kolun kendisi. Kadının yüzü kızardı. Gülüm hiç tereddütsüz tekrar sordu. Niçin böyle bir yol tuttun? Senin halkıma neler yaptığın ortada. Yanındakiler babamı, amcamı ve kocamı öldürdüler. Bu bir savaştır elbette. Hiç şüphesiz öyle, lakin ben de intikam almayayım mı? Bu kuzuyu pişirip size sunarken kendi kendime, eğer bu Muhammed pek çok krallardan bir kral ise ondan kurtulurum, intikamım alınmış olur. Yok eğer gerçekten Allah'ın etisi ise etin zehirli olduğunu anlar, ben de hakikati bilirim dedim. Görüyorum ki sen gelmesi beklenen gerçek peygambersin, şimdi bana dini telkin et. Gülüm hakikati öğrendikten sonra ashabına baktı. Fikirlerini öğrenmek ister gibiydi. O sırada yanında oturan Bişir'in yüzüne dikkat etti. Yüzü gittikçe sararıyor, gözleri yerinden kayıyordu. Bişir keskin zehrin etkisindeydi. Kadından bu zehrin panzehri sorulduysa da o artık işin içten geçtiğini, zehri tadanın ölümü de tadacağını söyledi. Gülüm'ü sağlıklı gören ashabı o anda kadının dediği cümlenin akıbetini düşünmedi nedense. Bense acaba dedim, Gülüm'ün ölümü de mi bu zehirden olacak? Yola çıkıldığında Arap topraklarında Müslümanlara karşı fiili düşmanlık gösterecek kimse kalmadığına inanılıyordu. Ebu Bekir, göreceksiniz, gelecek bir yıl içerisinde Müslüman olacakların sayısı daha önceki sayıları aşacaktır dedi. Gerçekten de bu açık bir fetihti. Ashabtan bazılarının bir mağlubiyet saydıkları Hudeybiye'nin zafer olduğunu gösteren bir fetih. Üstelik Müslümanlar ganimet zengini olmuşlardı. Artık eski fakir hayatlar geride kalacak, İslamiyet devlete duracaktı. 36. ayrımın sonu, sayfa 503.